Ayrım 7.
Çinli sözün bu tarafını söylemedi Cengiz'e. Türkmen olduğunu söylüyor. Fakat uzun konuştu. Harzemlilerin dilinde bu kadar çok söz böyle kısa manaya mı gelir? Çinli ürkerek bakındı. Cengiz Han kendisinden bir şey saklandığını hemen sezdi. Bana bak Çinli diye gürledi. Dost doğru tercüme etmeni emrediyorum. Başın bedenine ağır geliyorsa o başka. Ürperdi, sarsıldı, sonra kekeledi. Şey, Büyük Kağan diyor ki yakında Moğolların canını okuyacaklarmış. Cengiz Han derinden esire baktı. Gözlerini bir saniye bile kaçırmadığını gördü. Cesaretine diyecek yoktu doğrusu. Canı sıkıldı. Sor bakalım Türkmenlerin hangi boyuna mensuptur? Boy moy tanımam. Hem din birliği içindeyiz. Boylar teferruattır. Celaleddin'in saltanatı altında böyle şeyleri unutmaya ant içtik. Cengiz düşünceli bir tavır takındı. Sahiden ırki ayrılıklar bir yana itilmiş, dinde birlik edilmiş idiyse Müslümanların sırtını yere getirmek müşkül olacaktı. Müşkül ne demek? İmkansız olacaktı belki de. Nereye gittiğini sor. Çinli sordu ve cevabını tercüme etti. Diyor ki, Moğollar çakal gibi steplerde yuvalanmış, ağaç kovuklarına sinmiş, birden üstüne atılarak esir almışlar. Elini kılıcına atmaya fırsat bulabilseymiş, hepsini tepelermiş. Cengiz homurdandı. Nereye gittiğini sordum. Selçuk Sultan'la gidiyormuş. Ne yapmaya? Esir güldü Çinli tercümana. Kağan'a söyle boşa zahmet ediyor dedi. Benim gibi tam 20 elçi Selçuk Sultan'la gitti. Birinden biri mutlaka menzile ulaşmıştır. Sultanımız Celaleddin'in putperestlere karşı birleşme davetini Selçuk Sultan'ı şu anda belki de almış bulunuyor. Cengiz Han'ın sarı yüzü benek benek morardı. İnce uzun parmağını kapıya dikti. Götürün şu haddini bilmezi, atın zindana gebersin. İki kişi genç Türkmen'in kollarına girip sürüklemeye çalıştılar. Kıpırdatamadılar bile, sanki yere kök salmıştı. Bu sefer sıra bizim diye konuştu genç esir. Söyle ona ey Çinli ihtiyar, boynunu İslam kılıcından kurtaramayacak. Cengiz Han birden döndü. Ne diyor? Çinli kekelemeye başladı yine. Şey efendimiz, ne diyor tercüme et pis Çinli. Çinli tercüme edince yüzü kasıldı, keskin çeliğin soğukluğunu ensesinde duydu. Çabuk dedi, çabuk boynunu vurun, hemen kapının önünde çığlığını duymak istiyorum. İki kişi daha koştu yardıma, ite kaka dışarı çıkardılar. Herkes dikkat kesilmişti, Türkmen'in ölüm çığlığını duymak istiyorlardı. Fakat çıt yoktu, genç Türkmen Cengiz Han'ın inadına feryat etmemişti. Birazdan çadırın kapısına asılmış atlas perde aralandı. Türkmen'in kesik başı uzandı. Damarlarından hala şapır şapır kan damlıyordu. Gözleri canlı gibiydi. Ölüm bile bu gözlerdeki iman pırıltılarını söndürememişti. Moğol Han'ı ürkerek geriledi. Götürün dedi, götürün buradan. Yeniden bir sükut oldu. Uzadı, uzadı. Neden sonra Cengiz Han? Her şeyi benim gibi siz de duydunuz diye konuştu. Celaleddin hazırlanıyor. Şimdilik kısmi olduğunu zannettiğim bir birlik kurdu. Genişleme çabasında. Sanırım birleşme teklifini yalnız Selçuk Sultan'la yapmadı. Halife Nasır'a kadar uzanacaktır. Hatta bize tabi kale beylerini de ayartmaya çalışacaktır. Bu çocuğun akıllı olduğu belli. Yakalanmaları ihtimallerini düşünüp 20 elçi birden çıkarıyor. Böylece haberin istediği yere ulaşmasını garanti altına alıyor. Kurnazmış doğrusu. Elini salladı. Ama benim kadar değil. Başına öyle dertler açacağım ki kendi adamlarıyla uğraşmaktan bana sıra gelmeyecek. Ender gülen yüzü geniş bir sırıtıkla kaplanmıştı. Mütemadiyen başını sallıyor, sinirli adımlarla dolaşıyordu. Nihayet Alpagun Oya'nın önünde çivilendi. Sen söyle bakalım Alpagu, nasıl bir tedbir düşünürsün? Alpagu saygıyla dizini yere vurdu. Kağan'ın bilir diye cevap verdi kestirmeden. Ya sen ne dersin Korgan Bahadır? O da aynı sözleri tekrarladı. Kağan'ın bilir. Cengiz yüzünü ekşitti. Kendisini tasdikten başka şey yapmayan köle ruhlara lanet yağdırıyordu içinden. Her şeyi benden bekleyeceğinize biraz düşünsenize diye gürledi. Beni tasdikten başka şey bilmez misiniz? Şaşırdılar. Birkaçı dudaklarını oynattı ama kimse tek kelime etmedi. Cengiz Han Çinli Tu Ensu'ya döndü. Sen söyle bakalım Çinli. Celaleddin'i yola getirecek bir şey düşünüyor musun? Kanıma malum oldu diyerek eğildi. Çinli, düşünüyorum. Yaklaştı. Belki de kanımın düşündüğünü düşündüm. Müslümanlar arasına nifak sokmalı. Birbirine düşürmeli. Böylece Müslüman devletlerin birleşmesini önlemeli. Nasıl? Çil çil altınlardan daha tesirli bir yol biliyorum. Kıpçakların arasına casuslar salalım. Birer hükümet kurarlarsa yardımcı olacağımızı bildirelim. Din birliğini ırk ayrılığıyla yok edelim. Her Kıpçak ağanı ayrı ayrı kalelere sultan olsun. İstediğimiz kadar bölündükleri an tek tek saldırıp lokma lokma yutalım. Cengiz Han dayanamayarak bağırdı. Hay yaşa sen Tuensu. Çinli tekrar yeri öptü. Hizmetinizdeyim büyük kağan. Cengiz Han bir süre düşünceli düşünceli sakalını çekiştirdi. Bu Çinli çok akıllıydı. Aklını kendisini yıkmak için kullanırsa felaket olurdu. Kararını verdi. Arkasında yalın kılıç duran cellada bir işaret yaptı. Cellat kılıcını şimşek gibi kaldırıp indirdi. Tuensu'nun başı kumandanların ayaklarının dibine yuvarlandı. Dehşetle baka kaldılar. Yürekleri ürperdi. Korku her yanlarına sindi. Titreştiler. Çinlinin başsız cesedi yana devrildi. Kızıla boyanmış boyun damarları daha bir süre çarptı. Sonra bütün vücuttaki hareket bitti. Boşalan kan küçük bir ırmak oldu. Tek gözlü Subutay'ın ayaklarına doğru aktı. Subutay çizmeleri kirlenmesin diye yerini değiştirdi. Tek gözünü alabildiğini açarak Cengiz'e baktı. Çok akıllıydı dedi sadece. Cengiz Han cesedi dışarı çıkarmaları için bir işaret daha yaptı. Ceset kalkana kadar sesini çıkarmadı. Sonra kumandanların önüne dikildi. Evet, Tuensu gerçekten çok iyi düşünen bir Çinliydi. Bize de büyük hizmetleri olmuştu. Fakat bu kadar hilekar bir adamın gelecekte bize ihanet etmeyeceğine malum. Vücudunun ortadan kalkması şüphesiz yine büyük hizmet olmuştur. Kumandanlar seslerini çıkarmadılar. Ne susuyorsunuz? Doğru hareket etmedin mi? Doğru hareket ettim büyük kağan. Yerine geçip oturdu. Kendisine bir köpek sadakatiyle bağlı özel surette yetiştirilmiş kaplanının başını okşadı. Kaplan bu iltifattan memnun hırladı. Tuensu'nun söylediği gibi hareket edeceğiz. Her yanı casuslarımızla dolduracağız. Celaleddin'in her hareketinden haberdar olacağız. Müslümanları birbirinden ayıracağız. İslami birliği, ırk ayrılığıyla parçalayacağız. Sonra sırası gelince tek tek hepsini dize getireceğiz. İtirazı olan var mı? Başlarını sallayarak tasdik ettiler. İtiraz etmek hiçbirinin aklının köşesinden bile geçmiyordu. Uzunca bir süre sustu. Çıt yoktu. Yeşil kanatlı Asya sineklerinin vızıltısı bile duyuluyordu. Cengiz yeni bir soru ile sükutu bozdu. Bize yanaşmaya müsait kimlerdir? Onlardan başlayalım. O zamana kadar hep susan ve tırnaklarına bakan tek gözlü Subutay, Bahadır yüksek tonda öksürdü. Cengiz ona baktı. Bir bildiğin varsa söyle. Konuşmaktan nefret eden Subutay eliyle bazı anlaşılmaz işaretler yaptı. Cengiz kızdı. Ne demek istiyorsun be adam? Sadece iki kelime dudaklarını sanki yakarak çıktı. Erzeni Rum, ahlat. Sustu. Boş gözlerle Cengiz'e bakmaya devam etti. Ne demek? Niçin açık söylemiyorsun? Alpagun Oyan konuşmak için izin istedi. Bilirsiniz Subutay konuşmayı sevmez büyük kağan. Ben galiba ne demek istediğini anladım. Erzeni Rum Meliki Cihanşah ile Eyyubilerin ahlat valisi Hacip Ali kandırılmaya müsaittir demek istiyor. Subutay başını sallamakla yetindi. Cihanşah'ı bilmem ama dedi Alpagu, ahlat valisi Hacip Ali gerçekten de çok müsaittir büyük kağan. Gerçi korkusundan İslamiyet'i kabul etmiştir. Lakin işten işe Müslümanlara kin duyar. Bu adamı bizim hesabımıza çalıştırabiliriz. Cengiz Han'ın uzun sarı yüzü aydınlandı. Tuhaf bir gülüş dudaklarına takıldı. Cihanşah'ı tanıyan yok mu aranızda? Kumandanlardan birkaçı cevap verdiler. Duymuşluğumuz vardır. Tanıyanınız var mı diye sorarım. Yok. Ellerini çırptı. Hemen şimdi asker içine yayılın. Gerekirse yakın köylere kadar uzanın ve bana mutlaka Cihanşah hakkında bilgi getirin. Ayağa kalktı. Artık dağılabilirsiniz. Ağzınızı sıkı tutunuz. Sıkı tutmayan olursa ebediyen susturulur. Ölümün soğuk ürpertisi çadırın içinde bir daha dolaştı. Kumandanlar doğruldular. Dizlerini yere vurarak Kaan'ı selamladıktan sonra çadırı terk ettiler. Dışarı çıkınca derin bir nefes aldılar. Cengiz'in çadırına her girişte kendilerini ölümle burun buruna hissediyorlardı. Sarı çadırın kapısı mezar kapısı gibiydi. Bu korku onları birleştiriyor, hata etmelerini de önlüyordu. Cengiz Han kumandanlarını savdıktan biraz sonra sarı çadırdan çıktı. Üç ayak ötede kurulmuş karısı Burte'nin çadırına gitti. Kapıdaki nöbetçi saygıyla Kaan'ı selamlayarak kenara çekildi. Cengiz içeri geçti. Burte ilk karısıydı. İhtiyarlamış, gece gibi kara saçları beyazlamıştı. Buna karşılık tecrübesi ve bilgisi artmıştı. Korkunç bir fırtınanın yaklaşmakta olduğunu seziyor, kocasını korumaya çalışıyordu. Cengiz Han biliyordu bunu. Ve Sürü ile genç karısı olmasına rağmen canı sıkıldıkça ilk karısını ziyarete koşuyordu. Burte bir ayı postunun üstüne bağdaş kurmuştu. Cengiz'in girdiğini görünce ayağa kalktı. Dizini bükerek selamladı. Büyük Kaan hoş geldiler. Acaba onu yanıma savuran uğursuz bir rüzgar mıdır, yoksa sabah Meltemi gibi tatlı bir yel mi? Cengiz Han ilk karısının filozofça sözlerine bayılıyordu. Gülerek, bir şaman kadar bilgin, bir Çinli kadar uzun görüşlü ve akıllı Burte'mi ziyaret için ille de bir kötü rüzgarın esmesini mi beklemem gerekiyor Burte? Seni selamlarım, ey dünya kadınlarının en büyüğü. İltifatların birer ok gibi kalbimi delmeseydi ne kadar rahat olacaktım büyük kocam. Hayret, iltifatlar ne zamandan beri bir ok oldu da kadınların kalbini delmeye başladı. Üstüme birçok kadın aldıktan beri. Niçin aklından silmezsin bilmem Burte. Ben senin için daima eskisi kadar iyi değil miyim? Belki eskisinden daha iyisin ve belki ben buna tahammül gösteremem. Kısa zamanda çok büyüdün, dünya dar gelmeye başladı. Niçin hoşlanmıyorsun? Gökleri gök tanrıya bıraktık, yerler bizim olsa çok mu görürsün? Kadın ürktü. Ellerini siper gibi önünde tutarak geriledi. Ağzından çıkanı yeller alsın, İrgiz ırmağına savursun. Gök tanrı ile alay etmek büyük günah, üstümüze yıldırımlar yağdırır. Peki Burte, sözümü geri alayım fakat çok büyümemin için istemediğini söyle. Senin için istemem. Gök tanrıya kendini eş görmeye başlaman felaketin ilk habercisi. Belki daha sonra gökleri de zapta kalkışırsın. Cengiz Han'ın gözleri daldı. Belki bu da olur, bir çıkabilsem, yahut bilginlerim ölümsüzlüğün sırrını bir keşfedebilseler. Ölümsüzlüğün sırrı mı? Evet Burte, ölümsüzlüğün sırrı. Bu olmadıktan sonra büyüklüğün ne ehemmiyeti var? Alalade her Moğol gibi bir gün bir avuç toprak haline gelmek çok fena. Yahut bir avuç gül. İkisi de birbirinden korkunç. Biz ölülerimizi yakıyoruz, Müslümanlar gömüyorlar. Biz kendi kendimizi yok ediyoruz. Onlar toprağın tel tel yemesine terk ediyorlar. Ölüm çok korkunç gerçekten. Bir hiç olmak ne demektir benim için düşünebiliyor musun Burte? Dünyanın yarısını elinde tutan bir Kaan için ne demektir bu? Korkuyorum karım Burte. Başka şeylerden değil, sadece ölümden korkuyorum. Bu korkuyu içimden silecek bir çare söyle. Sen ki şamanlar kadar bilgesin. Bir çare mi söyleyeyim? Evet, bir çare söyle. Ne olur bul bir çare. Bu korku beni bitiriyor. Her geçen gün hiçliğe doğru yürüdüğümü hissediyorum. Bu gidişi durdurmaya kudretim yetmiyor. Bir emirle tahtlar deviren, sultan kelleleri uçuran, dünyanın yarısını titreten koca bir hakanım. Ama ölüme gidişi durdurmak elimde değil, ne hazin. Burte endişeyle kocasının yüzüne baktı. Gözlerinin feri sönmüş gibi geldi ona. Ölüm korkusunun bir çehreye böyle sinmişini Burte hiç görmüş değildi. Teselli etmeyi denedi. Niçin korkuyorsun? Sen binlerce kişinin ölümünü yakından görmüşsün. Cengiz Han'ın yüzü daha beter allak bullak oldu. Zaten onun için korkuyorum ya Burte. Binlerce kişiyi öldürttüm. Kaplanlarıma attığım canlı insanların paralanması büyük zevk verdi bana. İki elini birden salladı. Albus hepsinin cezasını versin diye gürledi. Artık insanların öldüğünü görmekten bile zevk alamaz oldum. Bugün Çinli Tu Ensu'nun katli için cellata işaret verirken eski heyecanı duymadım. Herzemlilere erzakları kaptıran subayın şah damarı parmaklarımın altında çırpınırken eskisi gibi kalbim heyecanla ürpermedi. İçim sevinçle dolmadı. Aksine adeta ızdırap çektim. Sanki bir şey koptu içimden, dehşete düştüm. Burte kocasını süzmeye devam ediyordu. Onu bu seferki ziyaretinde hayli çökmüş, hayli ihtiyarlamış bulmuştu. Ölüm korkusu insanı bir anda nasıl da ihtiyarlatıyordu böyle, hayret etti. Tu Ensu'yu niçin öldürttün? Büyük hizmetleri olmuştu, en kötü zamanlarında yanında bulunmuştu. Cengiz Han başını sallayarak doğruladı. Doğru söylersin, zaten senin her dediğin doğrudur. Gök Tanrı'nın sözü gibi tıpkı. yahut Gökçe Ata'nın. Neyse, Çinli'yi öldürttüm. Çünkü çok akıllıydı. Hileyle devletler yıkmanın bilgisini elde etmişti. Bir gün benim de köküme girişeceğinden endişelendim. Karısının elini tuttu. Sana bir şey söyleyeyim mi Burte? Bugünlerde her şeyden korkar oldum zaten. Sinek uçsa ok vızıltısı sanıyor, yerimden dehşetle sıçrıyorum. Bir gürültü duysam, Celalettin baskın verdi diye ödüm çatlıyor. Niçin Burte? Beni en iyi tanıyan sensin. Hatta beni benden bile iyi tanırsın. Bu korku nedir söyle bana Burte. Nereden gelmektedir? Burte her şeyi anladı. Cengiz Han'ın asıl korktuğu Celalettin Sultan'dı. Onu eceli gibi görüyordu. Buna kendisini nedense inandırmıştı. O çok uzakta Büyük Kağan dedi. İçin rahat olsun. Sana ulaşması ne mümkün? Bir sürü askerin var. Seni korumak için can verecek binlerce insan emrinde. Celalettin buraya hiçbir zaman gelemez. Cengiz Han ümitle karısına baktı. Sahi mi söylersin Burte? Şüphe mi ediyorsun yoksa? Şimdiye kadar hiç boş şey söylediğimi hatırlar mısın? Öbür karılarım niçin senin gibi değil Burte? İhtiyar Burte'nin aradığı fırsattı bu. Ne zamandır içini boşaltmak istiyordu. Ama sen onlardan ayrılmıyorsun yine de. Olsun, ayrılma, zararı yok. Sağ olduğunu, yakınımda bulunduğunu bilmem yeter de artar bile. Onlar sırtlan gibi kuvvetini emiyor. Seni ellerine de oyuncak yapıyorlar. Ben sana gücümden güç vermek istiyorum. Sen sadece bir eşkıya başıyken evlendik. İyi ve kötü günlerimizi paylaştık. El ele vererek bugünlere ulaştık. Beni bir tekme ile yanından uzaklaştırdın. Üstüme genç karılar aldın, onlara meylettin. Kötü günlerin can yoldaşı Burte'ni unuttun. Yalnız başın sıkıştığı zaman geldin. Kan ağlayarak bekledim uzun günler, karanlık geceler. Bazen bir ay geçti, bazen bir yıl. Burte hıçkırıklarla sarsılarak sözlerini bitirdi. Cengiz Han tek kelime etmedi. Karısının sakinleşmesini bekledi. Hıçkırıkları seyrekleşince titreyen elleriyle saçlarını okşadı. Ağlama Burte, bundan sonra daha sık geleceğim. Bana kuvvet verdiğini biliyorum. Çökmüş gelir, dirilmiş çıkarım. Öbür karılarım sadece eğlence. Hiçbiri eline su dökmeye bile layık değil. Ama onlar biliyorsun genç. Yüzlerine bakınca gençliğimi buluyorum. Ölümsüzlüğe ereceğimi sanıyorum. Kuvvet aldığım zehabına kapılıyorum. Yine de sen haklısın. Aslında kuvvetimi emen birer sırtlandan başka bir şey değildirler. Ayağa kalktı. Bana ölümsüzlük verildiğini söylüyorlar. Buna rağmen ölüme yaklaştığımı hissediyorum. İlk defa sen bu korkuyu kalbimden sildin. Öyleyse onlara ne lüzum var? Şimdi askerlerime emredeceğim. Hepsini bölüşsünler. İstifade etsinler. Ondan sonra da suya alınmış üzüm posası gibi nehre atsınlar. Burte dehşetle yerinden fırladı. Sakın ha diye bağırdı. Senin gibi büyük bir kağana bu hareket yakışmaz. Askerlerin arasındaki saygıyı kaybedersin. Bunu yapmaya kalkma. Cengiz çıkmak üzereyken birden döndü. Az önceki bıkkın halinden eser kalmamıştı. Yine o eski parlayıcı sırtlan tavrını takınmıştı. Çekik gözlerini büzerek Burte'ye baktı. Emrime kim karşı çıkabilir? Burte yalvardı. Böyle bir şey yapma büyük kağan. Senin iyiliğin için söylüyorum. Benim için mi? Seni kendime akıl hocası mı aldım sanıyorsun? Herkes her şeyin iyisini benim bildiğimi söylerken sen kendini benden üstün mü görüyorsun? Burte Cengiz Han'ı duymamış gibiydi. Yapmak istediğin adi bir askere bile yakışmaz. Cengiz iki adımda karısının yanına vardı. Bileklerini tuttu, acıtıncaya kadar sıktı. Şimdiye kadar benim için yaptıklarına teşekkürler Burte dedi. Sesi boğuk ve hırslıydı. Ancak bazı kararlarıma burnunu sokman hoşuma gitmiyor. Zayıf taraflarımı biliyor ve benden istifadeye çalışıyorsun. Yüzünü iyice yaklaştırdı. Artık ihtiyarsın Burte. Buruş buruş yüzüne bakmak gelmiyor içimden. Şimdiye kadar bazı hislerle arada bir ziyaretine geldim. Artık bitsin bu zoraki beraberlik. Sana baktıkça ihtiyarlığımı görüyorum. Madem ki genç karılarımı koruyorsun, ben de seni veririm. Burte isyanla bağırdı. Bu kadar alçak mısın? Cengiz Han hızla döndü. Kürkünün eteklerini savura savura çadırdan çıktı. Kapıda bekleyen uzun boylu şişman nöbetçinin kulağına bir şeyler fısıldadı. Şaşkın şaşkın baktığını görünce de bir tekme salladı. İçeri gir dedim. İhtiyar Burte senindir. Büyük Kağan, seni öldürmemi mi istiyorsun? Nöbetçi bir adım attı, sonra durdu. Tekrar Cengiz Han'a baktı. Ciddi olup olmadığını bir türlü kestiremiyordu. Koca Kağan böyle alçakça bir teklifi nasıl yapardı? Büyük Kağan diye inledi. Cengiz Han askerin elindeki mızrağı kaptı, ucunu göğsüne çevirdi. Sersem, sana ne dedimse onu yap, gir içeri, senin yerine ben nöbet tutacağım. Asker çadırın bezden kapısını araladı, birden donup kaldı. İhtiyar Burte yerde kıvranıyordu. Yüzü mosmor olmuştu. Gözleri yuvalarından uğramış, dudakları aylarca yağmur görmemiş topraklar gibi çatlamıştı. Ağzının etrafında mavimtırak köpükler vardı. Bir süre sonra kasılmaları bitti, katıldı kaldı. Asker çakılmış gibi kapıda dikiliyordu. Ne bir adım ileri gidebiliyor, ne geri dönebiliyordu. Adamın kıpırdamadığını gören Cengiz Han'ın kanı beynine çıktı. Basit bir asker, Büyük Kağan'ın emrini hala yerine getirmemişti. Mızrağı sırtına dayadı, hızla öne itti. Aptallığının cezası bu. Canhıraş bir feryat gök kubbeye takıldı. Ona bir at kişnemesi karıştı, sonra bir köpek avlaması. Asker sendeledi, sallana sallana döndü, yüzünü Cengiz Han'a çevirdi. Dehşetle irileşmiş gözlerini üstüne dikti. Titrek, boğuk bir sesle, "Burte ölmüş," dedi. Son sözü oldu bu. Bir daha yalpaladı, yere düştü. Cengiz Han cesedin üstünden aşarak çadıra koştu. Burte'nin mosmor yüzünü görür görmez, "Zehir," diye söylendi. Burte'ye bu zehiri kendisi vermişti. Günün birinde düşmana esir düşerse namusunu korumak için içecekti. Şimdi sırası mıydı bunun? Hani düşmana esir düşünce içecekti, yoksa kendisi, kendisi karısının düşmanı mı olmuştu? Başı önünde çadırına döndü. Yere çömeldi, başını iki elinin arasına aldı. "Lanet bana," dedi, "lanet." "Düşman benim yaptığımı yapmazdı Burte'ye. Artık ne gelir elimden? İçimde bir kurt var sanki. Kan dökmem için ısrar ediyor. Ölenlerin hayatı ömrüme mi ekleniyor? Baş şaman bir zamanlar böyle demişti. Bu hesapla en az 1000 sene yaşamam lazım." Ayağa kalktı, ellerini açıp ileri uzattı. İhtirasla sıktı avuçlarını. "Hayat, hayat, hayat. Seni yakaladım, bırakmayacağım." Sendeledi, gözleri karardı. Düşmemek için çadırın direğine tutundu. "Burte öldü ha, verdiğim zehiri içti. Oysa düşmanın eline geçtiği zaman namusunu korumak için o zehiri içecekti. Niçin şimdi?" Sanki gök kubbe gazaba gelmiş, bütün suyunu dünyaya boşaltıyordu. Yollar batağa kesmişti. Bu havada at sürmek için deli olmak lazımdı. Ama yolda bir atlı vardı. Balçağa saplanan hayvanını kurtarmak için çalışıyordu. "Pis hayvan, pis hayvan," diye söyleniyordu bir yandan da. Bir süre uğraştı. Başaramayacağını anlayınca bir tekme salladı. Atın terkisinde torbayı sırtladı. Bata çıka yürümeye başladı. Ve ancak ahlatın yüksek surları gözüktüğü zaman durdu. Derin derin soludu. Göğsü körük gibi inip kalkıyor, genzinden hırıltılar geliyordu. "İşte ahlat," diye mırıldandı. "Büyük Kağan'a verdiğim sözü tuttum." Gözlerini yakan yağmur sularını elinin tersiyle silmeye çalıştı. Kağan'ı düşündü. Sanki taze kan doldu damarlarına, taze ve sıcacık. Ayaklarını açtı, yorgunluğuna rağmen koşmaya başladı. Kale kapısına vardığında yıkılacak gibiydi.